Ayrım 35. Görmek. José Saramago, sayfa 334. Telefon çaldığında komiser uyanmıştı. Açmak için kalkmadı. Telefon edenin polis merkezinden biri olduğundan ona saat 9'da, dikkat 9'da, 21'de değil, 6. Kuzey Askeri Noktası'nda olması, oraya gelenlere teslim olması gerektiğini anımsatacağından emindi. Olasılıkla bir daha telefon etmeyeceklerdi. Neden etmeyeceklerini anlamak gayet kolay. Polisler meslek yaşamlarında, belki özel yaşamlarında da tümden gelim denen mantıksal akıl yürütme söz konusu olduğunda çıkarsama adı verilen zihinsel süreci bol bol tüketirler. Yanıt vermeyecek olursa belki de yola koyulmuş olduğunu düşüneceklerdi. Çok yanılıyorlardı. Komiser yataktan kalkmıştı elbette. Gerekli rahatlama işlemlerini ve beden temizliğini yapmak için banyoya girmişti elbette. Giyinmişti ve dışarı çıkacaktı elbette. Ama bunları yoldan geçen ilk taksiyi çevirmek ve dikiz aynasından kendisine soru sorar gibi bakan şoförle arasında şu diyaloğun geçmesi için yapmamıştı. Beni 6. kuzey noktasına götürün. 6. kuzey noktası mı? Özür dilerim ama nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yeni bir sokak olmalı. Bir askeri nokta. Elinizde bir kent planı varsa size neresi olduğunu gösterebilirim. Hayır, böyle bir diyalog hiç gerçekleşmeyecek. Ne şimdi ne daha sonra. Komiserin yapacağı şey gidip gazete almak. Dün yatağı kafasında bu düşünceyle yattı. 6. kuzey noktasındaki buluşmaya zamanda varmak için yeterince dinlenmek üzere değil. Sokaklarda lambalar söndürülmemiş, gazete bayi biraz önce kepengini kaldırmış, işe haftalık dergileri yerine yerleştirmekle başlıyor. O işi bitirdiğinde sokak lambaları biri haber vermiş gibi sönüyor, dağıtım kamyonu uzakta beliriyor. Komiser, bayi gazeteleri bildiğimiz sıraya göre yerleştirirken yaklaştı. Bugün en az satılan tomarlardan biri, tirajı en yüksek gazetelerinki kadar şişkindi. Komiser bunu iyi bir belirti olarak aldı. Ne var ki bu umut dolu, hoş izlenimin ardından hemen şiddetli bir şok geldi. İlk sırada yer alan gazetelerin başlıkları hüzün verici, kaygı uyandırıcıydı ve bu başlıkların hepsi cart bir kırmızı ile atılmıştı. Katil kadın, cinayeti bu kadın işledi. Şüpheli kadının bir başka cinayeti. 4 yıl önceki cinayet. Tomarların öteki ucunda komiserin bir gün önce gittiği gazete ise daha başka ne bilmemiz gerekiyor diye yazıyordu. Başlıktaki ifade net değildi. Şu ya da bu anlama gelebileceği gibi bunların tersini de ifade edebilirdi. Oysa komiser o başlığı Karanlıklar Vadisi'nden çıkarken adımlarına yön verecek küçük bir kandil olarak gördü. Her gazeteden bir adet verin dedi. Bayi yağlı bir müşteri kazandığını düşünerek gülümsedi ve içi gazete dolu plastik poşeti ona uzattı. Komiser bir taksi bulmak için çevresine bakındı. Yaklaşık 5 dakika boşuna bekledi. Sonra Esirgen Sigorta Şirketi'ne yaya dönmeye karar verdi. Aradaki mesafenin fazla olmadığını daha önce öğrenmiştik ama yükü ağırdı. İçi sözcük dolu plastik bir poşet, sırtında dünyayı taşısa ona daha hafif gelirdi. Ama talih yüzüne güldü. Yolu kısaltmak amacıyla girdiği bir sokakta eski tarz, iddiasız bir kahve buldu. Hani şu patronun yapacak başka bir işi olmadığı için erkenden açılan, müşterilerin de içeri girdiğinde her şeyi hala yerli yerinde bulacağından emin olduğu, pirinçli pastasının tadı sonsuza kadar damaklarda kalan kahvelerden biri. Bir masaya oturdu. Kendine bir sütlü kahve ısmarladı. Tereyağlı kızarmış ekmek getirip getiremeyeceklerini sordu. Bildiğimiz gibi margarin kokusuna dayanamıyordu. Kahve sütle birlikte geldi. İdare ederdi ama kızarmış ekmekler onları çeviren felsefe taşını, üzerinde deney yaptığı maddeyi çürüme aşamasından öteye bir türlü götüremediği için keşfedememiş bir simyacının elinden çıkmıştı. Komiser o gün en çok ilgisini çeken gazeteyi önüne açmıştı bile. Hem de masaya oturur oturmaz yapmıştı bunu ve gazeteye şöyle bir göz atması, tasarlanan komplonun başarıya ulaştığını anlamasına yetti. Sansür görevlisi zaten bildiği bir şeyin tekrarlandığı düşüncesiyle sokağı yutmuş, insanın bildiğini sandığı şeylere karşı çok dikkatli olması gerektiğini, çünkü onun öte yanında sonu gelmez bir bilinmezler zincirinin gizlendiğini, o zincirin son halkasının çözümünün de olasılıkla bulunmayacağını hesaba katmamıştı. Öyle bile olsa fazla umut beslemenin yararı yok. Gazete nasıl olsa gün boyu bayilerde kalmayacak. Hatta komiser İçişleri Bakanı'nın öfkeyle gürleyeceğini, "O bok herifi hemen yakalayıp bana getirin, bu bilgileri de kimin yaydığını araştırın" diye bağıracağını bile geçiriyordu aklından. O tümcedeki son sözler konuşmasına otomatik refleks sonucu girmişti. Çünkü kaçmanın da ihanetin de tek bir kişiden gelebileceğini çok iyi biliyordu. Komiser bunun üzerine gazetenin satışlarının nasıl gittiğini, iyi mi kötü mü olduğunu, gazeteyi satın alanların ne tür insanlar olduğunu, Yazının doğrudan üzerine mi atlıyorlar yoksa boş şeylerle mi ilgileniyorlar görmek için bacaklarında derman kalmayıncaya kadar bütün bayilere dolaşmaya karar verdi. Dört büyük gazeteye acele göz attı. Halkı zehirleme kampanyası kabaca ama etkili biçimde sürüyordu. İki kere iki dört eder. Her zaman da dört edecektir. Dün şunu yaptıysan bugün bunu yapmışsındır. Biri bir davranışın kaçınılmaz olarak bir başkasını davet ettiğinden kuşkulanacak olsa yasaların ve düzenin düşmanı ilan ediliyordu. Komiser büyük bir minnet duygusuyla hesabı ödedi, dışarı çıktı. Dolaşmaya gazeteleri aldığı bayiden başladı ve ilgisini çeken Tomar'ın daha şimdiden hissedilir biçimde inceldiğini gördüğüne memnun oldu. İlginç değil mi dedi satıcıya. Bu gazete iyi satıyor gibi görünüyor. Bir radyonun o gazetede yayınlanmış bir yazıdan söz ettiği söyleniyor. Bir el öteki eli yıkar, iki el yüzü yıkar dedi komiser gizemli bir havayla. Haklısınız diye yanıt verdi satıcı. Aradaki bağı görmeksizin. Komiser bayi aramakla zaman yitirmemek için her satıcıya en yakın bayinin nerede olduğunu soruyordu. Belki de saygı uyandıran bir havası olduğu için sorusuna yanıt alıyordu ama her satıcının ona öteki bayide burada bulunmayan ne var ki diye sormayı içinden geçirdiği açıkça belli oluyordu. Saatler ilerledi. Altıncı kuzey noktasında müfettiş ve memur beklemekten yorulup polis müdürlüğünden talimat istediler. Müdür bakana bilgi verdi. Bakan durumu hükümet başkanının görüşüne sundu. Hükümet başkanı onu yanıtladı. Benim sorunum değil, başınızın çaresine bakın. Bu arada komiserin beklediği şey gerçekleşti. 10. bayide gazete bulamadı, tükenmişti. Satın almak istiyormuş gibi yapıp satıcıya sordu. Satıcı ona, geç kaldınız, 5 dakika kadar önce hepsini aldılar dedi. Neden? O gazeteyi topluyorlar. Topluyorlar mı? Evet, el koyuyoruz demenin bir başka türlüsü yani. İyi de neden? O gazetede ne var ki böyle davranıyorlar? Komplocu kadınla ilgili haber var. Şunlara bakın, öyle anlaşılıyor ki şimdi bir adamı öldürmüş. O gazeteden bir tane bulamaz mısınız? Bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Hiç kalmadı. Olsaydı bile size satmazdım. Neden? Bizi faka bastırmak için buralarda dolaşan bir aynasız olmadınız ne malum? Haklısınız. Bu dünyada daha da kötülerini gördük dedi komiser oradan uzaklaşırken. Esirgen sigorta şirketine dönmek, sabahki telefonun yeniden çaldığını ve kendisini hangi cehenneme kaybolduğunu, niçin telefona yanıt vermediğini, sabah 9'da 6. kuzey noktasında bulunma buyruğunu neden yerine getirmediğini açıklamaya zorlayacak daha başka telefonları duymak istemiyordu. Ama nereye gideceğini bilmediği de bir gerçekti. Doktorun karısının evinin önünde bağırıp çağıran bir sürü insan olmalıydı şimdi. Kimi lehte, kimi aleyhte sloganlar atıyor olmalıydılar. Belki de hepsi zihinde tezahürat yapıyordu. Ötekiler azınlıktaydı. Kendinin hakaret edildiğini ya da daha beterini duyma riskini göze alamazlardı herhalde. Yazıyı yayınlayan gazeteye de gidemezdi. Kapısında sivil polisler beklemese bile uzakta olamazlardı. Telefon bile edemezdi. Telefonlar mutlaka dinleniyordu ve bütün bunları düşünürken sonunda Esirgen Sigorta şirketinin de kesinlikle göz altında tutulduğunu, bu kentte onu kabul edecek, o buna can atıyor olsa da tek bir insanın bile bulunmadığını anladı. Gazeteye polislerin gelmiş olacağını düşündü. Yayın yönetmenini, yayınladığı bu kışkırtıcı bilgileri kimden aldığını, kimi koruduğunu açıklamaya zorlamış olmaları gerekiyordu. Onlara Esirgen Sigorta şirketinin antisini taşıyan ve üzerinde kaçak komiserin el yazısının bulunduğu zarfı verme zayıflığını göstermiş bile olabilirdi. Kendini yorgun hissediyordu, ayaklarını sürüyordu, ter içindeydi. Oysa hava o kadar sıcak değildi. Zaman geçirmek için gün boyunca sokaklarda amaçsızca sürtemezdi. Birden eğik testili kadının bulunduğu parka gitmek, havuzun kenarına oturmak, yeşil suyu parmaklarının ucuyla okşamak, o suyu dudaklarına götürmek için içinde çok büyük bir istek uyandığını hissetti. Peki ya sonra? Sonra ne yapacağım diye sordu kendine. Sonra hiçbir şey, sokakların oluşturduğu labirente dönecek, içine dalacak, orada kaybolacak, geri dönecek, yürüyüp duracak, yalnızca hala ayakta kalabilmek için acıkmadan yemek yiyecek, 2 saatine bir sinemaya girecek, yukarıda hala yeşil, bodur uzayların bulunduğu, bunların öğleden sonranın çok parlak ışığı altında gözlerini kırpıştırarak ortaya çıktı, bir Mars gezegeni macerası izleyerek oyalanacak, Kaptan Nemo'nun denizaltı gemisinde denizler altında 20 bin fersah yolculuk ederek 2 saatlik geçirmek için bir başka sinemaya girmeyi düşünecekti. Ama bundan hemen vazgeçti. Çünkü kentte tuhaf şeyler oluyordu. Kadınlar ve erkekler küçük kağıtlar dağıtıyorlardı. İnsanlar durup bunları okuyor, hemen ceplerine sokuyorlardı. Hatta tam o sırada komiserin eline de bir kağıt tutuşturmuşlardı. Üzerinde toplanan gazetede çıkan yazının fotokopisi vardı. Daha başka ne bilmemiz gerekiyor başlıklı, satır aralarında son 5 günün gerçek öyküsünün anlatıldığı yazı. Bunun üzerine komiser kendini tutamayıp bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra sarsılarak ağlamaya başladı. Onun yaşında bir kadın yanına yaklaşıp kendini kötü mü hissettiğini, yardıma ihtiyacı olmadığını sordu. Ona yalnızca işaretle, "Hayır, iyiyim, kaygılanmayın, çok teşekkür ederim," diyebildi. Bu arada rastlantıların kimi zaman ne kadar iyi sonuçlar doğurduğu kanıtlanmış oldu. Biri önünde bulundukları binanın üst katlarından bir avuç kağıt attı. Sonra bir avuç daha, arkasından bir daha. Aşağıdaki insanlar kağıt parçalarını yakalamak için ellerini havaya kaldırdı. Kağıtlar yere doğru iniyor, güvercinler gibi uçuşuyordu ve bunlardan biri bir an için komiserin omzuna kondu, sonra yere kaydı. Sonuç olarak henüz hiçbir şey yitirilmemişti. Kent bu işin üzerine gitmiş, yüzlerce fotokopici harekete geçmişti. Ve şimdi cıvıl cıvıl bir sürü genç kız ile delikanlı bunları posta kutularına atıyor ya da kapının önünden gelip geçenlere veriyorlardı. İçlerinden biri bunların reklam olup olmadığını sordu. Gençler de "Evet efendim, reklam, hem de olabilecek en iyi reklam," diye karşılık verdi. Bu olaylar bir büyü, kara değil, beyaz bir büyü yapılmış gibi komisere yeni bir ruh verip yorgunluğunu aldı. Şimdi sokakta bir başka insan yürüyor, bir başka kafa düşünüyor. Daha önce karanlık olanları net olarak gören, kendisine daha önce kaçılmaz gibi gelen ama şimdi onları okşayan, tartan parmakların arasında dağılıp giden sonuçları düzelten bir kafa, örneğin gizli bir harekat üssü olan esirgen sigorta şirketi şu anda göz hapsine alınmış olamazdı. Oraya bu iş için pusu kuran polisler yerleştirmek, görevin önemi ve anlamı konusunda kuşku uyandırabilirdi artık. Bu da esirgen sigorta şirketi bir başka yere taşınıp sorun böylece halledilmişse çok da önemli sayılmazdı. Bu yeni olumsuz sonuç komiserin ruhunda yeni fırtınaların gölgesini dolaştırdı ama bütünüyle rahatlatıcı olmamakla birlikte sonraki sonuç hiç olmazsa ciddi bir sorunu, kalacak yer sorununu çözümlemeye yaradı ya da başka deyişle geceyi nerede geçireceği konusuna çözüm getirdi. Açıklanması kolay bir şeydi bu. İçişleri Bakanlığı'nın ve Emniyet Müdürlüğü'nün kendilerine bağlı bir memurla ilişkilerinin tek yanlı olarak kesilmesine kötü gözle bakması, onun ne yapmakta olduğu ve mutlaka ulaşmaları gerekirse onu nerede bulabilecekleri konusuyla ilgilenmeye kestikleri anlamına gelmezdi. Komiser, yasa dışı kimselerin ve kaçakların yaptığı gibi bu kentin içinde izni kaybettirmeye karar verirse, herhangi karanlık bir deliğe saklanma kararını alırsa, özellikle de yıkıcı çevrelerle suç ortaklığına girmeyi başarmışsa ki bu karmaşık operasyon 5-6 günde, çünkü bizim arada geçirdiğimiz zaman dilimi bu kadardı, başarılamazdı. Bu durumda onu o delikten çıkarmak, deveye hendek atlatmak kadar zor olurdu. Dolayısıyla esirgen sigorta şirketinin iki girişinin birden gözetlenmesi gerekmiyordu. Tersine girişler açık bırakılacaktı. Çünkü bir mekana bağlanma olgusu yalnızca boğalara özgü olmadığı için kurt inine dönecekti. Deniz papağanı da kendi kayasının kovuğuna sığınacaktı. Dolayısıyla komiser aşina olduğu ve onu iyi ağırlayan yatağında uyuyabilecekti. Yeter ki gecenin bir yarısında gelip kapıyı becerikli bir maymuncukla açtıktan sonra onu uyandırıp suratına 3 tabanca birden dayamasınlar. Buraya kadar mutlaka birçok kez yinelemiş olduğumuz gibi yaşamda öyle berbat anlar vardır ki yalnızca yağmur yağmakla kalmayıp rüzgar estiği de olur. Komiser işte o günlerden birine çatmıştı. Parkta bir ağaç altında, testili kadının bakışları altında serseriler gibi kötü bir gece geçirmek ile esirgen sigorta şirketinde havalandırılmış örtülerin altında ve de buruşuk çarşafları. Sonuç olarak yukarıda onu yapmayı vaat ettiğimiz açıklama düşündüğümüz ölçüde kısa ve özlü olmadı. Biz yine de güvenli ve riskli hiçbir olası varsayımı bir yana bırakmayıp, gereğince ölçüp biçmeden, çok çeşitli olduğu kadar çelişkili de olan bu öğeleri size tarafsızlıkla sunup en başından beri bildiğimizi en son söylemeden, yani Bağdat'ta verilmiş randevuya yan çizip Samara'ya koşmadan edemezdik. Bunu anlayacağınızı ümit ediyoruz. Her durumu teraziye koyan ve bunları en son olasılığa, yani son miligramına kadar tartmaktan vazgeçen komiser, esirgen sigorta şirketine gitmek üzere bir taksi atladı. Vakit daha şimdiden ikindiye geçmişti. Düşen gölgenin karşısındaki keçi yolunu serinlettiği, sarnıçları akan suyun fazlalaştığı ve çıkardığı sesin fark edilir hale gelip geçenlerin dikkatini çektiği bir saatti. Sokaklarda yerde bırakılmış tek bir kağıt yoktu. Buna karşılık komiserin bir miktar kaygılı olduğu görülüyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bunun için geçerli nedenleri vardı. Yaptığı akıl yürütmeler ve polisin yaptığı kurnazlıklar hakkında zaman içinde edindiği bilgiler onun esirgen sigorta şirketinde onu hiçbir tehlikenin beklememesinin ve başına o gece kötü hiçbir şeyin gelmeyecek olmasının Samara'nın olması gereken yerde bulunduğu anlamına gelmediği sonucunu çıkarmasına neden olmuştu. Bu düşünce komiserin elini tabancasına götürmesine ve içinden bir durumla karşılaşırsam mermiyi namluya sürmek için asansörün yukarı çıkarken geçireceği zamanda yararlanırım demesine neden oldu. Taksi durdu. Geldik dedi şoför. Komiser o anda yazının bir fotokopisinin ön camın kenarına yapıştırılmış olduğunu gördü. Boş yere korktuğu, kaygılandığı, ikirciklendiği söyleyemezdi. Binanın girişi bomboştu. Kapıcı ortalıkta görünmüyordu. Dekor kusursuz cinayet için idealdi. Doğrudan kalbe saplanan hançer, yer döşemelerin üzerine yığılan bedenin çıkardığı boğuk ses, kapanan kapı, sahte plakalı otomobilin yaklaşması ve katili alıp götürmesi. Burada öldürmek ve ölmek kadar basit bir şey olamazdı. Asansör aşağıdaydı. Çağırmaya gerek yoktu. Çünkü yukarı çıkıyor, yükünü 14. kata bırakacak, asansörden gelen ve ne olduğu kolayca anlaşılan bir dizi madeni ses bize içeride ateş etmeye hazır bir silah olduğunu söylüyordu. Koridorda incin top oynuyor, o saatte bütün bürolar kapanmış, anahtar kilidin içine usulca kayıyor, kapı neredeyse hiç gürültüsüz açılıyor. Komiser kapıyı sırtıyla itti, ışığı yaktı, şimdi odaları tek tek dolaşacak, içine birinin saklanabileceği dolapları açacak, yatakların altına bakacak, perdeleri çekecek. Kimse yok. Kendini azıcık gülünç hissediyordu. Tabancasını boşluğa doğrultmuş bir yalancı pehlivan. Oysa kuşku güvenliğin anasıdır derler. Örneğin esirgen sigorta şirketi bunu çok iyi biliyor olmalıydı. Çünkü hem sigorta yapıyor hem de yaptığı sigortayı bir daha sigortalıyordu. Odada verici aygıtın küçük lambası yanıyor. İki mesaj gelmiş. Bunlardan biri belki de dikkatli olmasını isteyen müfettişten gelmiştir. Ötekini Albatros'un sekreterlerinden biri yollamış olabilir. Ya da ikisi de çok güvenilir bir adamın ihaneti yüzünden umutsuzluğa düşmüş. Adamın yaptığı bu seçimden sorumlu olmasa da kendi geleceği için kaygılanan emniyet müdüründen gelmiştir. Komiser üzerine gruptakilerin adlarını ve adreslerini yazdı. Doktorun telefon numarasını da eklediği kağıdı önüne açtı, numarayı tuşladı. Yanıt veren olmadı. Numarayı yeniden tuşladı. Üçüncü kez tuşladı ama bu kez bir işaret veriyormuş gibi üç kez çaldırıp kapattı. Sonunda yanıt geldi. Alo, dedi doktorun karısı soğuk bir sesle. Benim komiser. Ha, iyi akşamlar. Biz de aramanızı bekliyorduk. Nasılsınız? Hiç de iyi değilim. 24 saat içinde beni bir numaralı halk düşmanı yapmayı başardılar. O işte oynadığım rol için üzgünüm. Gazetelerde yayımlanan yazıları yazan siz değilsiniz ki. Hayır, ben işi oraya kadar vardırmadım. Bugün gazetelerden birinde yayınlanan yazı ve onun dağıtılan binlerce fotokopisi bu saçmalığı ortadan kaldırır belki. Öyle olmasını umalım. Çok umutlu görünmüyorsunuz. Umutluyum elbette ama durumun bugünden yarına düzeleceği yok. Bu apartmanda bir tutuk evine kapatılmış gibi yaşamayı sürdüremeyiz. Ben elimden geleni yaptım. Size söyleyebileceğim bu kadar. Buraya bir daha gelmeyecek misiniz? Üstlendiğim görev sona erdi. Geri dönme buyruğu aldım. Bir gün yine görüşeceğimizi umut ediyorum. Daha güzel bir gün. Öyle bir gün gelecekse elbette. Geliyordu ama anlaşılıyor ki yolu şaşırdı. Kim? O güzel günler. Beni arkanızda eskisinden de daha yıkılmış olarak bırakacaksınız. Kimi insanlar vardır, yıkıldığında bile ayakta kalır. Siz onlardan birisiniz. Şu anda ayağa kalkabilmek için biri bana yardım etse mutlu olurdum. Size o yardımı yapacak durumda olmadığıma üzgünüm. Bize kabul eder göründüğünüzden çok daha fazla yardım ettiğinizi düşünüyorum. O yalnızca bir izlenim. Bir polisle konuşmakta olduğunuzu unutmayın. Unutmadım. Bu bir yana. Sizi artık bir polis olarak görmediğim de doğru. Bu sözleriniz için size teşekkür ederim. Geriye sizinle vedalaşmak kalıyor. Hoşça kalın. Güle güle. Dikkatli olun. Siz de iyi geceler. Size de iyi geceler. Komiser telefonu kapattı. Önünde uzun bir gece vardı ve o süreyi yalnızca uyuyarak geçirebilirdi. Uykusuzluk da onunla birlikte yatağa girmezdi elbette. Yarın olasılıkla onu aramaya geleceklerdi. Aldığı buyruğa uyarak teslim olmak üzere 6. kuzey noktasına gitmemişti. Dolayısıyla onu aramaya geleceklerdi. Belki sildiği mesajlardan birinde bu bilgi vardı. Belki de onu tutuklamaya gönderdikleri kişilerin saat sabahın 7'sinde geleceğini, göstereceği her tür direnç girişiminin zaten kötü olan durumu dönüşü olmayacak biçimde kötüleştirmekten başka bir şey yaramayacağını bildiriyorlardı. Ve o kişiler içeri girmek için maymuncağa gerek duymayacaklardı. Çünkü anahtarları vardı. Komiser saçmalıyor. Elinin altında kullanabileceği bir cephanelik var. Son fişeğe kadar ya da kalesinden içeri atılacak ilk göz yaşartıcı bombaya kadar direnebilir. Komiser saçmalıyor. Yatağın üstüne oturdu. Sonra kendini arkaya bıraktı. Gözlerini yumuyor ve uykunun gecikmemesi için yalvarıyor. Gecenin henüz başladığını biliyorum, diye düşündü. Gökyüzünde hala birazcık aydınlık var ama ben bir taşın uyuduğu gibi uyumak istiyorum. Kara bir taş kitlesinin içinde sonsuza kadar kalmak istiyorum. Ne olur lütfen, daha fazlasına izin yoksa en azından yarın birileri gelip beni uyandırıncaya kadar. Uyku onun bu yalvarışını duydu, telaşla geldi ve birkaç saniye kaldı. Sonra komiserin soyunup yatağa girmesi için geri çekildi. Sonra neredeyse hemen geri geldi ve gece boyunca onun yanında kaldı. Düşleri uzağa, hayaletler ülkesine, ateşle suyu birleştirerek yeniden doğup çoğaldıkları yere doğru kovaladı. Komiser uyandığında saat 9'u geçmişti. Gözü yaşlı değildi. Bu, kuşatmacıların göz yaşartıcı bomba atmadıklarını işaretti. Bilekleri kelepçeli olmadığı gibi kafasına doğrultulmuş tabanca falan da yoktu. Yaşamımızın tadını kaçıran korkulara ne çok kapılmış, sonunda o korkunun dayanağı da, varlık nedeni de olmadığını görmüşüzdür. Kalktı, tıraş oldu, her zamanki gibi temizliğini yaptı ve kafasında bir gün önce kahvaltı yaptığı kahveyi bulma düşüncesiyle sokağa çıktı. Geçerken günün gazetelerini aldı. Bugün artık uğramayacağınızı düşünüyordum, dedi bayi tanıdıkları gösterilen bir yakınlıkla. Bir gazete eksik diye anımsattı komiser. Bugün çıkmadı. Dağıtımcılar bir daha ne zaman yayınlanacağını bilmiyor. Belki bir hafta içinde çıkar. Öyle anlaşılıyor ki epey tuzlu bir cezaya çarptırılmış. Neden peki? Yazı yüzünden fotokopiler yapılan yazı. Ha, anladım. İşte poşetiniz. Bugün 5 tane alıyorsunuz. Daha az okumuş olacaksınız. Komiser teşekkür etti ve kahveyi aramaya başladı. Sokağın nerede olduğunu anımsamıyordu. Bu arada midesinin kazınması da attığı her adımda giderek artıyor. Kızarmış ekmekleri düşündükçe ağzının suyu akıyordu. Bu adamın ilk bakışta kınanması gerekli gibi görünen, yaşına ve mevkine yakışmayan bu davranışını bağışlayalım. Üstelik adamcağızın dün gece yatağa neredeyse boş mideyle girdiğini de unutmayalım. Sonunda sokağı ve kahveyi buldu. Şimdi bir masada oturuyor. Beklerken gazetelere göz atıyor. Yazılar hakkında yaklaşık bir bilgi edinebilmemiz için işte size kırmızı ve siyah harflerle yazılmış başlıklar. Vatan düşmanlarından yeni bir bozguncu eylem. Fotokopi makinelerini kim kullandı? Yanlış bilgilendirmenin tehlikeleri. Fotokopiler için ödenen para nereden çıktı? Komiser kahvaltısını ağır ağır, yediklerinin tadını son kırıntısına kadar çıkararak yaptı. Sütlü kahve bile dünkünden daha güzeldi. Bitirdiğinde bedeni canlanmıştı ama zihni ona, parka ve göle, yeşil sulara ve testili kadına dünden kalma bir borcu olduğunu anımsattı. Çok istiyordun ama parka gitmedin, dedi. Peki, hemen gidiyorum, diye karşılık verdi komiser. Hesabı ödedi, gazeteleri topladı ve yola koyuldu. Taksiye binebilirdi ama yaya gitmeyi yeğledi. Yapacak başka hiçbir işi yoktu. Böylece vakit de geçirmiş olurdu. Parka vardığında doktorun karısıyla oturdu ve sulu göz köpeğin öyküsünü öğrendiği banka oturdu. Oradan gölü ve eğik testiyi tutan kadını görüyordu. Ağacın altı henüz serindi. Bacaklarını gabardin yağmurluğunun etekleriyle örttü ve rahatlamış insanlara özgü bir iç çekişle banka yerleşti. Beyaz puanlı mavi kravat takmış adam arkadan yaklaştı ve kafasına bir kurşun sıktı. 2 saat sonra İçişleri Bakanı bir basın toplantısı yapıyordu. Beyaz gömlek giymiş, siyah kravat takmıştı ve yüzüne ciddi, derin bir acı ifadesi kondurmuştu. Masanın üzeri kirpi dikenini andıran mikrofonlarla örtülüydü. Tek süs bir bardak suydu. Her zaman olduğu gibi arkasında asılı duran ulusal bayrak bu kez düşünceliydi. "Bayanlar, baylar, günaydın," dedi bakan. "Sizi buraya üzüntülü bir haber vermek için, bildiğiniz gibi yöneticisi o ortaya çıkartılan bozguncu örgüt hakkında soruşturma yapmakla görevlendirdiğim komiserin ölüm haberini vermek için çağırdım. Ne yazık ki normal bir ölüm değil bu. Önceden tasarlanarak, iyice düşünülerek işlenmiş bir cinayetti. Tek bir kurşunun onu öldürmeye yettiği dikkate alınırsa bunu profesyonel bir suçlunun yaptığına kuşku yok. Tüm ipuçlarının bu eylemin eski ve talihsiz başkentimizde demokratik düzenin normal işleyişini çökertmek isteyen, dolayısıyla vatanımızın siyasal, toplumsal ve manevi birlik ve beraberliğinin bozulmasını soğukkanlıkla bekleyen, bozgun yanlıların yeni bir eylemi olduğuna işaret ettiğini söylemeye de gerek yok. Katledilen komiserin bu örnek onurlu davranışı, onu yalnızca tüm varlığımızla saygı duymamızı gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda onu en derin duygularla yüceltmemizi de gerektiriyor. Çünkü böyle uğursuz bir günde gösterdiği özveri, öteki dünyayı mekan tutan ve gözleri sürekli üzerimizde olan Vatan Şehitleri Tapınağı'nda ona saygın bir yer bahşediyor. Burada temsil ettiğim halk hükümetinin, bu olağanüstü insanı tanıyan herkesin şu anda tuttuğu yası ve duyduğu acıyı paylaştığını, bu arada kadın ve erkek tüm yurttaşlarımıza, onun kaybının, bozguncuların alçaklığına ve onları destekleyenlerin sorumsuzluğuna karşı yürüttüğü savaşında hükümeti zayıf düşürmeyeceğini de açıklamak isterim. Bunun dışında size iki noktayı daha aktarayım. İlki, öldürülen komiserle birlikte soruşturmayı yürüten müfettiş ve polis memuru, yaşamlarının tehlikeye girmesini önlemek için komiserin isteği üzerine kısa süre önce görevden alınmışlardır. İkincisi, hükümet bu kusursuz insanı, ne yazık ki onu yitirmiş bulunuyoruz, bu örnek hizmetkarını vatanın en fazla şereflendiren oğullarına ve kızlarına layık gördüğü en büyük madalya ile ödüllendirmek için tüm yasal olanakları olabildiğince ivedilikle inceleyecektir. Bugün bayanlar baylar dürüst insanlar için kötü bir gündür. Ama sorumluluklarımız bizi ruhu şad olsun, gönüllerde yaşasın demekle yetinmeye zorluyor. Bir gazeteci soru sormak için elini kaldırdı ama İçişleri Bakanı hemen gitmeye davranmıştı. Masanın üzerinde el sürmemiş su bardağı vardı yalnızca. Mikrofonlar ölülere gösterilmesi gereken saygı sessizliğini kaydediyordu ve arkada yorulmak bilmez bayrak derin derin düşünmeyi sürdürüyordu. Bakan sonraki 2 saati en yakın danışmanlarıyla hemen uygulamaya geçirecek bir eylem planı oluşturmakla geçirdi. Buna göre önemli sayıda polis başkente gizlice sızdırılacak, bunlar şimdilik sivil olarak çalışacak ve buyrunda çalıştıkları örgütü ele verecek hiçbir işaret taşımayacaklardı. Böylelikle eski başkenti gözetimsiz bırakmanın yapılabilecek en büyük hata olduğu kabul edilmiş oluyordu. Omuzumuzda asılı duran tüfeği kullanmak için vakit hala geç değil, dedi bakan. O anda içeri bir sekreter girdi. Başbakanın İçişleri Bakanı ile hemen konuşmak istediğini, onu bürosunda beklediğini bildirdi. İçişleri Bakanı, hükümet başkanı bir başka zaman seçseydi iyi olurdu diye mırıldandı ama buyruğa uymak zorunda kaldı. Başka seçeneği yoktu. Danışmanlarına hazırladıkları lojistik planın son rötuşlarını yapmak üzere yalnız bırakıp dışarı çıktı. Önünde ve arkasında motosikletli polislerin yer aldığı araba, onu 10 dakika içinde konsey başkanının yerleştiği binaya götürdü. Bakan 5 dakika sonra hükümet başkanının makamına giriyordu. Günaydın sayın başbakanım, günaydın, oturun lütfen. Beni çağırdığınız sırada polisi başkentten çekme kararımızı düzeltecek bir plan üzerinde çalışıyordum. O planı size yarın getirebileceğimi düşünüyorum. Getirmeyin. Neden sayın başbakan? Çünkü buna vakit bulamayacaksınız. Plan neredeyse bitti. Üzerinde yalnızca birkaç küçük rötuş yapmak gerekiyor. Korkarım ki beni anlamadınız. Buna vakit bulamayacaksınız demekle yarın artık İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturamayacağınızı söylemek istedim. Ne? Bu önlem ağzından patlar gibi ve biraz da saygısızca çıktı. Ne söylediğimi çok iyi duydunuz. Yinelemem gerekmiyor. Fakat sayın başbakanım, gereksiz konuşmaları bir yana bırakalım. Göreviniz şu anda bitmiş bulunuyor. Bu benim hak etmediğim kadar sert bir davranış sayın başbakan. Şunu da söylememe izin verin ki benim bu ülkeye yaptığım hizmetlere tuhaf ve keyfi bir karşılık kabaca görevden alınmamın, evet kabaca, bu sözümü geri almıyorum, mutlaka bir nedeni vardır. Bunu bana söyleyeceğinizden eminim. Kriz boyunca yaptığınız hizmetler ardı arkası gelmeyen bir hatalar zinciri oluşturuyor. Bunları size saymayacağım. Zorunluluğun yasa tanımadığını, sonucun kullanılan araçları haklı kıldığını çok iyi bilen biriyim ben ama hedeflenen amaca ulaşıldığı, zorunluluk yasasına uyulduğu sürece, oysa siz hiçbir hedefe ulaşmadığınız gibi hiçbir yasaya da uymadınız. Şimdi de başıma öldürülen bir komiser çıkardınız. O bizim düşmanlarımız tarafından öldürüldü. Bana maval okumayın. Karşısındakinin ayakta uyuduğunu sanan kişilerin martavallarını yutmayacak kadar uzun süredir bu meslekteyim ben. Sözünü ettiğiniz düşmanların o komiseri kahramanları yapmak için her türlü nedeni vardır. Onu öldürmeleri için hiçbir neden yoktu. Sayın Başbakan'ın başka çıkış yolu yoktu. O adam bir tehlike kaynağı haline gelmişti. Onunla kozumuzu daha sonra paylaşırdık, şimdi değil. O cinayet bağışlanmaz bir salaklık oldu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi sokak gösterileriyle karşı karşıya kaldık. Onların hiç önemi yok sayın başbakanım. Aldığım bilgilere göre aldığınız bilgiler metelik etmez. Halkın yarısı daha şimdiden sokağa dökülmüş durumda. Öteki yarısı da sokağa inmekte gecikmeyecektir. Geleceğin beni haklı çıkaracağından eminim sayın başbakanım. Şimdi haklı çıkmıyorsunuz. Geleceğin haklı çıkarması neye yarar ki? Şu anda son noktayı koyuyoruz. Çekilebilirsiniz. Bu konuşma bitmiştir. Elimdeki dosyaları yerime alacak kişiye devretmem gerekiyor. Bunun için size birini gönderirim. Ama yerime gelecek kişi, yerinize gelecek kişi benim. Şu andaki Adalet Bakanı, İçişleri Bakanlığı da yapabilir. Her şey aynı çatı altında toplanmış olur. Bu işi ben üstleneceğim. O gün saat 10'da iki sivil polis 4. kata çıkıp kapıyı çaldı. Kapıyı doktorun karısı açtı ve onlara "Kimsiniz, ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Polis sizi kocanızı sorgulamak üzere götürmek için buyruk aldık. Dışarı çıktığını söyleyerek boşuna kendinizi yormayın. Ev gözetim altında ve onun evde olduğunu biliyoruz." "Onu sorgulamaya hiç hakkınız yok. Cinayetlerin hepsinin zanlısı benim. Yani bugünkü cinayete kadar olanların. Bizim elimizde olan bir şey yok. Aldığımız buyruk kesin. Doktoru götüreceğiz, karısını değil. Dolayısıyla içeri zorla girmemizi istemiyorsanız gidip ona haber verin. Ayrıca başına bir kaza gelmesi istemiyorsanız şu köpeği de bağlayın." Kadın kapıyı kapattı. Biraz sonra yeniden açtı. Yanında kocası vardı. "Ne istiyorsunuz?" "Sorgulamanızın yapılması için sizi götürmek istiyoruz. Bunu karınıza daha önce söyledik. Elinizde gerekli belgeler var mı? Örneğin bir gözaltı buyruğu." "Buyruğa gerek yok. Kent sıkı yönetim altında. Belgelere gelince bir işe yarayacağını düşünüyorsanız işte size kimlik belgelerimiz. Önce üzerimi değiştirmem gerekiyor. Bunu yaparken birimiz sizin yanınızda olacak." "Kaçacağımdan mı yoksa canıma kıyacağımdan mı korkuyorsunuz?" "Biz buyrukları yerine getiriyoruz. Hepsi bu." Polislerden biri içeri girdi. Bekleyiş uzun sürmedi. "Kocam nereye giderse ben de onunla birlikte gideceğim. Size daha önce bizimle gelemeyeceğinizi, burada kalacağınızı söyledim. Beni sevimsiz olmaya zorlamayın. Şimdiye kadar olduğunuzdan daha sevimsiz olamazsınız." "O, öyle bir olurum ki gözlerinize inanamazsınız," dedi polis memuru. Sonra da doktora dönerek. "Kelepçe takacağım, ellerinizi uzatın," dedi. "Bunu yapmamanızı rica ediyorum. Lütfen kaçmaya çalışmayacağım. Size şeref sözü veriyorum. Haydi uzatın ellerinizi ve bize şeref sözünden söz etmeyin." "Çok güzel. Böylesi çok daha iyi, çok daha emin." Kadın kocasına sarıldı, ağlayarak onu öptü. "Seninle gelmeme izin vermiyorlar. Kaygılanma, gece olmadan eve döneceğim, göreceksin." "Çabuk dön, döneceğim sevgilim, döneceğim." Asansör aşağı inmeye başladı. Saat 11'de beyaz puanlı mavi kravat takan adam, doktorla karısının oturduğu binanın arka cepheden neredeyse tam karşısına düşen bir binanın terasına tırmandı. Yanında cilalanmış tahtadan dikdörtgen bir tahta kutu taşıyor. Kutunun içinde sökülmüş bir silah var. Teleskoplu bir otomatik tüfek. Adam o tüfeği kullanmayacak. Çünkü keskin bir nişancının o mesafeden hedefi hayatta şaşmaz. Susturucu da kullanmayacak ama bu kez ahlaksal nedenlerle böyle davranacak. Çünkü o düzeneğin kullanılması beyaz puanlı mavi kravat takan adama oldum olası karşısındaki kurbana reva görülen bir kabalık, bir haksızlık gibi geliyor. Silah şimdi monte edilmiş. Her parçası yerli yerinde. Şarjörü de takılmış durumda. Amaçlanan şeyi yerine getirecek kusursuz bir aygıt. Beyaz puanlı mavi kravat takan adam silahı ateşleyeceği yeri seçiyor ve beklemeye hazırlanıyor. Sabırlı bir insan, artı puanlarla dolu uzun bir meslek yaşamı var ve işini her zaman iyi yapıyor. Doktorun karısı er ya da geç balkona çıkacak. Bu arada beyaz puanlı mavi kravat takan adamın yanında bekleme süresinin aşırı uzaması durumunda kullanılmak üzere bir başka silah daha var. Basit bir sapan bu. Özelliği pencere camı kırmak olan, çakıl taşı fırlatan bir sapan. Evindeki bir camın tuzla buz olduğunu işitip o haltı hangi vandalın yediğini görmek için pencereye koşmayacak hiç kimse yoktur bu dünyada. Aradan bir saat geçti. Doktorun karısı hala ortalıkta görünmemişti. Zavallı kadın o süreyi durmadan ağlamakla geçirmişti ama şimdi soluk alma gereği duyuyordu. Sokağa bakan camlardan birini açmadı. Çünkü orada sürekli yukarı bakan insanlar vardı. Televizyon icat edildiğinden beri çok daha sessiz olan arka taraftaki pencereleri yeğledi. Kadın demir parmaklığa yaklaşıp elini üzerine koyuyor ve madenin serinliğini duyumsuyor. Arka arkaya patlayan iki el silahının sesini işitip işitmediğini ona soramayız. Çünkü şimdi yerde yatıyor, ölü. Yarasından sızan kan damla damla alttaki balkona akıyor. Köpek hemen koştu. Sahibinin yüzünü yalıyor. Sonra başını göğe doğru uzatıp insanın tüylerini diken diken edercesine uluyor. Ne var ki bu ulumayı bir başka silah sesi hemen kesiyor. Bir kör bir başka köre sordu. "Bir şey işittin mi?" "Üç el silah atıldı," diye yanıtladı öteki. "Ama bir de uluyan bir köpek sesi vardı." "Sustu. Atılan üçüncü el silah yüzünden olmalı." "Bereket versin, öyle olmuş. Uluyan köpeklerden nefret ederim." Kitabın sonu 8 Mayıs 2013, sayfa 352.